Evet arkadaşlar,
Güzeldi.
besteye nerede alkışlar, kalpler, bir görelim. Besteyi sunalım. Evet.
Evet.
Kendi halinde yatırımcı, hedef parayla para sohbetleri başlıyor arkadaşlar. Nerede besteye alkışlar? Kim bugün konuğumuz? BNS hanesinden isminin birincisi, Avaksçıların ablası, Blockchain'in kalisisi, Litecoin'in annesi, düşen trendi kıran, ilk kriptocuların kraliçesi, borsaların hükümdarı ve kripto diyarının koruyucusu, Beste Nazsüllü konuğumuz. Şey var
çok
ya,
güzel.
Podcastlerde yapalım. Alkış sesleri.
Çok
evet,
iyiydi.
Vakit nakittir diyelim mi artık? Senin de
Hadi,
çok vaktini
evet,
almayayım.
Evet.
Yorgunsun.
Benim de zaten bırak yorgunluk pozisyonum var.
Pozisyon bende de var.
Bitcoin kaç oldu? Ben şimdi telefondan bağlı.
Az önce 28.800'dü ama az önce vadeli de hangi borsada bilmiyorum. 58 bin dolara bir iğne atmış, gördün mü?
Bitmex.
Evet.
56 bin dolara iğneyi
patlattılar
attı.
Şortçu'da. Onun da yorumunu alacağım. Başlayalım mı sorulara?
Olur, hadi başlayalım.
Evet, şimdi birinci sorumuz, ABD'de resesyon gelme ihtimali var mı? Yoksa teğet geçer mi? Resesyon gelirse bunun Bitcoin'e, altına ve Amerikan borsalarına etkisi ne olur? Ayrıca Borsa İstanbul'a bir etkisi olur mu?
Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. Amerika'nın resesyona girme ihtimalleri 1982'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. %70 ile fiyatlanıyor. Peki şunu diyeceksin, yani Amerika resesyona girerse ne olur? Aslında biz resesyona ekonomik durgunluk olarak bakıyoruz ama Amerika bence şu anda stagflasyonun köşesinde. Yapışkan enflasyon, durgun bir büyüme. Buna da stagflasyon. Şimdi bunu bir yana koyuyorum. Bence asıl konu bankacılık sisteminde patlamaya başladı. Yani resesyon ölümün yanında verem gibi kaldı. Öyle söyleyeyim sana. Ve şu anda bakıyoruz, gün içerisinde açılış öncesinde iki tane banka, biri %25, biri %30 civarında düşüşteydi. Şimdi burada Bitcoin'in etkisi veyahut da bizlere nasıl etkisi olur? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir ülkede resesyon varsa o ülkeye doğrudan veyahut da dolaylı yoldan yatırım yapan yabancılar kendini yeni coğrafya arar. Bundan Türkiye pek nemalanabilir mi dersen, pek sanmam. Çünkü Amerika'ya giden yatırımcının kaçacağı nokta Londra veyahut da Hong Kong veyahut da Japonya, İsviçre birazcık Credit Suisse yüzünden biraz sallantıya girdi ama hani o G7 G7 dışına pek çıkmaz. Çünkü Amerika'ya yatırıma giden yatırımcının profilleri, hani sen okuyorsun ya sakınca metni okuyorsun ya, hani kişilerin risk durumuna göre değişir diye. Biz bir ara onu her araştırmayı arayanı okuyorduk, yani öyle bir ezberindedir yani o iğrenç metin. Şimdi dolayısıyla yani kişilerin risklerine baktığınız zaman, risk profillerine, Amerikan yatırımcısının risk profillerini alayım da geleyim biz Borsa İstanbul'a yatırayım şeklinde bir yatırımcı profili değil. Dolayısıyla bir buradan Borsa İstanbul'u bir gönderelim. Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Adadan ilk ayrılan. Şimdi devam ediyorum bir taraftan da. Bu anlamda bankacılık krizi neye yol açacak? Bir kere Amerikan bankacılık sistemi ve onun ürünü olan Swift tüm bankalar içerisinde kullanıldığı için bu bankalar bazında, global bankalar bazında bir kaçış yaratacak. Zaten hali hazırda Deutsche Bank'ın mevduatları 596 milyar euroya ne gelmiş? Yani %5'lik bir düşüş söz konusu. Peki buradan çıkan adam nereye gidecek? Buradan çıkan adam ya da ülke tahvillerine gidebilir. Ancak ülke tahvillerinden ziyade biraz daha kaçış olacaktır. O yüzden altın en başta burada olumlu yönde etkilenecek. İkinci olarak ülkelerden, yani Amerika'dan kaçan yatırımcı niye kaçıyor? Resesyon tehlikesiyle mi? Evet. Bankacılık kriziyle mi? Evet. Resesyon krizine ne neden oldu? Sınırsız para basını. Bankacılık krizine ne neden oldu? Sınırsız para basını. Bunun karşılığında tabii ki de tahvillerin alınması ve sürekli faiz artışından kaynaklı bu tahvillerin görev zararı yazması oldu. O zaman demek ki buradaki ana kaynak resesyon veya da bankacılık krizi değil. Buradaki ana kaynak sınırsız varlıklar. O zaman yatırımcı kendisini nerede bulacak? Sınırlı varlıklarda bulacak. Bitcoin, altın. Ha, Bitcoin o kadar güvende sağladı mı? Hayır. Ama illaki bir şeyler kapar mı? Kapar. Altına doğru korelasyon içerisinde mi? Evet. Arzı sınırlı mı? Evet. 21 milyon. O zaman bu krizden Ne Borsa İstanbul ne de başka bir şey. Altın bence en mantıklı, en hızlı çıkanı olacak. Bir de sektörel yatırımcılar olursa, işte örnek veriyorum, çıkmıştı Amerika'dan, Japon havacılık sektörüne yatırım yapmış. Mesela Japon hisseleri de bayağı bir değerlenecek gibi duruyor ilk etaptaki şoktan sonra. Çünkü Warren Buffett yönünü Japonya'ya çevirdi biliyorsun. Şu anda New York Stock Exchange'deki bütün analistler fellik fellik hangi hisse daha fazla, hangi Japon hissesi daha fazla temettü veriyor, bunun peşine düşmüş durumdalar. Çünkü Warren Buffett değer yatırımcısı ve temettü yatırımcısı olduğu için şu an herkes gözünü Japonya'ya dikmiş durumda, ama tabii altın yani,
Peki şu
hani sözüm
anda
özü.
Japon borsasına yatırım yapılabilecek bir aracı kurum vesaire var mı?
Ya yani ben hiç zannetmiyorum. Yani görmedim açıkçası. Yani Türkiye içerisinde yani en iyi o konuda en iyi garanti ve gedik yatırım. Yani şimdi baktığımda hani biraz daha şeyleri
Peki
düşersen
Japon
de, maliyetleri
borsalarının bir
düşürürsen de,
fonu var mı?
ben onu
Yani
da görmedim.
görmedim ben.
Hiç görmedim. Ama şöyle bir şey var. Tabii bir ara biliyorsun şey neydi bu dövüşçülerin ismi? Sumo, pardon. Sumo değil de bir ara panda tahvilleri çıkmıştı Türkiye içerisinde.
Panda
Aynen öyle. 2012, 2013 ya da 2013, 2014 civarı olması lazım. O zaman da tabii Türkiye'nin müreffeh dönemleri, yani baktığın zaman Türkiye'nin CDS'lerinin 200'ün aşağısına geldi. Türkiye'nin rahat bir şekilde borçlanabildi. Borçlanma portföyüsüne Euro'yu ve yeni eklediği zamanlarda. Ama şu anda sizin bir portföye, yani Türkiye'de Japon bir fonu olabilmesi için ya da Japon yatırım olması için hacim olması lazım. Hani o zamanlar biraz panda fonları iş yapmıştı Japonya'da, ama şimdi hani ben görmedim açıkçası.
Okey, o zaman
Ama
bu
bir
maddeyi şöyle
şeye
özet.
bakmak lazım. Fon sepetine bakmak lazım ama.
Tamam. Bu maddeyi şöyle özetleyebilir miyiz o zaman? Amerika'da resesyon gelme ihtimali yüksek.
Çok.
Bu olursa bankacılık krizi olacağı için bankacılık hisseleri başta olmak üzere Amerikan borsasında ciddi etkilenme ve negatif etkilenme olur.
Evet.
Bu altına yarar. Bitcoin'de hala bir soru işareti var
Soru
gibi
işareti demeyeyim, ama
düşünebiliriz.
oradan da hani altına pişen bize de düşer hesabı olacak Bitcoin'in.
Tamam, yani şunu ben soracağım o zaman son bu maddenin devamında. Resesyon gelmesi durumunda burada tamamen kişisel fikrimiz. Arkadaşlar tamamen kişisel. Ben de Beste'ye sorduğum soruların bazılarının sonunda kendi fikrimi de söyleyeceğim. Kendine naçizane yatırımcı olarak ben Bitcoin ile ilgili ayrı 5. sorumdan sonra ekstra birkaç şey daha söyleyeceğim. O zaman şunu sorayım. Kişisel fikrin şu anda resesyonla birlikte sadece altına yönlenmek yerine altın artı Bitcoin sepeti yapar mıydın?
Yaparım. Yaptığı üzere.
Ben de yaptım.
Aynen.
Okey.
Bu arada
Şimdi
şey demişler. Yani bu Japonya borsası nereden çıktı diye sormuşlar da. Hani Warren Buffett'ı tekrar söylemek lazım. İşte yani varlı yatırımlarını Japon borsasına çekmeye başladığı için biz oraya geçtik
okey,
arkadaşlar.
Celal Bey sorulardan haberi yok Beste Hanım'ın. Sadece başlıkları biliyor. Celal Bey yazmış, sizin hayranınız, Twitter'da gördüm bugün. Kesinlikle bir soru önden vesaire vermedim yani.
Yok.
Televizyonlardaki gibi soruları vermiyoruz önceden. Şimdi şunu söyleyeyim. Üçüncü sorumdu bu. İkisi birleşmiş oldu. Normalde altınla Bitcoin'i koreli olarak gittiği süreçleri görüyoruz. Ama mesela bir önceki Bitcoin boğasında altın böyle çok akümüle veya hafif düşüklerdeyken Bitcoin çok ciddi bir rally görüp oradan sıyrılmıştı.
Evet.
Şimdi son boğada bu ara ara birbirinden çok kopmuştu ama şu anda da bayağı akümüle gidiyor. Bu konuda ne düşünüyorsun? Yine 2023 ve 24 ve 25 olabilir halving sonrası. Yine bu korelasyon sence devam eder mi?
Şimdi eğer altın ve Bitcoin korelasyonu artıyorsa başka bir anlamı var. Ben biraz da hani finansal okuryazarlık için biraz açıklaya açıklaya gitmek istiyorum izninle. Altın ve Bitcoin korelasyonu oluştuğunda veyahut da yakınlaştığında farklı bir anlamı var. Ama Bitcoin, işte Amerikan endeksleri veyahut da S&P bazında genellersek, Bitcoin S&P ile koreli olduğunda farklı bir anlamı var. Eğer Bitcoin S&P ile koreli oluyorsa, bu demek oluyor ki risk iştahının arttığı ve bu bir anlamda Bitcoin'in dünyadaki riskleri, yani riskinin biraz daha az olduğu ve Bitcoin'in bu anlamda risk yatırım iştahının olduğu ortamda daha hareketli, daha hızlı gidebileceği anlamına geliyor. Fakat Bitcoin altınla korelasyonu eğer yaklaştırıyorsa, bu da şu anlama gelir. Demek ki dünyada bir kaçış var. Bir güvenli liman kaçışı var. Ve risk iştahını sınırlandı ve insanların burada en başta güven aradığı yerdir demektir. Bitcoin altın korelasyonun artması. Fakat konu şu. Konu Bitcoin'in 2021 ve 2022 özellikle kışının ardından ne kadarlık bu güveni sağlayabildiğiyle alakalı. Aslına bakacak olursam bana göre Bitcoin diğer zaten hepsinden çok daha güvenli. Orası ayrı. Ve şunu söyleyeceğim. Bitcoin ve altın korelasyonu sağlandığında bu seferki Bitcoin hareketlerinde herkesin düştüğü yanlış şu. Altcoin'ler niye hareketlenmiyor? İyi de yatırımcı şu anda güvenli liman arıyor. Sizce altcoin bir güvenli liman adresi mi? Yani bugün istediğiniz altcoin'i basabilirsiniz. Yani 2 senede altcoin sayısı 3.000-4.000'lerden 19.000'lere 20.000'lere geldi. Şimdi böyle bir piyasa varken ve özellikle SEC'de altcoin'lerin üzerinde adeta hani cadı zile vardı ya hani şeyde neydi o şeyin ismi? Hugo. Hani cadı sila gibi üstlerinde. Dedi ki SEC yani bütün dedi altcoin'ler bir kere menkul kıymettir dedi. Menkul
Bir de o
kıymetin
kadar
ben
altcoin artmasına rağmen Bitcoin dominansı da hala artıyor.
Bitcoin dominansı işte bu yüzden artıyor. Çünkü altcoin'leri hareketlendirebilecek bir yatırımcı profili şu anda gelmiyor. Bitcoin ancak S&P ile korelasyonu artar. Risk iştahını destekler. O zaman deriz ki Bitcoin çıkacak ardından altcoin'ler çıkacak. Ama altına gelen yatırımcı kalkıp da burada şey mi soracak? Yani Just Me mi alayım? Efendim işte Matic mi tutayım? Yoksa yarın Pepe işte yarın suyu çıkacak ona mı gireyim? Altı yatırımcı bunu sormaz
Bitcoin'e
ki.
bile çok uzak bakarken altcoin'i düşünemiyorum. Altın yatırımcısı değil zannetmiyorum yani.
O yüzden yani yatırımcının şuna dikkat etmesi lazım. Bitcoin yükseliyor ama Bitcoin şu anda S&P korelasyonu ile değil. Bitcoin şu anda altın korelasyonu ile yükseliyor. Yani safe to haven dediğimiz güvenli limanlara bir kaçış söz konusu burada.
2020 sonuna kadar da bunun düzeleceğini veya değişeceğini düşünmüyorsun. Kişisel fikrin bu. Doğru mu anladım?
Zaten çok büyük bir bankacılık krizi geliyor. Yani her ne kadar JP Morgan'ın CEO'su Jamie Dimon dese de işte biz atlattık. Bundan sonra batacak olan bankalar daha ufak çaplı bankalar olabilir dese de kesinlikle öyle olduğunu düşünmüyorum. Aklı selim bir Goldman Sachs yöneticisi çıkıp dedi ki bu daha bir başlangıç. Ya açıkçası gerçekten bir domino etkisi dönüşebilecek büyüklükte. Çünkü neden diyeceğiz? Şimdi Amerika basar parayı kurtarır. Arkadaşlar Amerika basar parayı kurtarır olmadı bu sefer. Bakın 9 Mayıs'ta bütçe görüşmesi var. Ve 1 Haziran'a kadar eğer bu bütçe görüşmelerini halledemezlerse Amerika'nın kasasında bir sent zındık yok. Yani ne demek oluyor? Bundan sonra hazinenin alabileceği aksiyonlarda ne gibi? Bankaları kurtarma gibi aksiyonlarda Amerika'nın ortaya koyabileceği hiçbir para yok. Keza hazineden çıkan para da zaten herhangi birinin bir özel sektörün parası da değil. Amerikan halkının parası. Amerikan halkı bunun öncesini daha büyüğünü 2008'de yaşamış ve kendi vergileriyle kurtardıkları bankalardan ziyade aynı zamanda kendi vergileriyle ödedikleri CEO primleri, maaşlarını da unutmadılar. O yüzden bu konu Amerika'da koltukta götürür. Bırak ekonomiyi, her şeyi götürür.
Ayrıca konuyla bağlantılı onu sorayım. Çin limanı güçleniyor. Bugün o Çin'deki ithalat ihracat verilerinde işte ilk kez doları geçti sanırım kullanılan para olarak. Yanlış bilmiyorsam haberi.
Şöyle söyleyeyim ben orada. Biz bu arada Çin ve Amerikan hakkında kendi kanalımda Gülşah'la çok yayın yapıyoruz. Yani o anlamda siyasi politik konuşuyoruz orada. Ekopolitik konuşuyoruz. Ve şunu söyleyeyim. Özellikle biz bu olayın yaşanacağını 4 ay önceden söylediğimizde insanlar bize gülüyorlardı. Fakat geldiğimiz noktada Çin ne yaptı biliyor musun? Kendi ticaretinde yuan'ı kullanmaya başladı. Ticaret hacmindeki pasta yuan'da ağır gelmeye başladı. Yani Amerikan dolarından daha fazla yapmış ama kendi içerisinde.
Okey. Yuan da güçleniyor. Dolar endeksinde beklentin nedir 2023 için?
Dolar endeksiyle yapacağım bir beklenti söz konusu değil. Çünkü dolar endeksi şu anda zaten bir düşüşün içerisinde. Ama konu burada şuradan geliyor. Bir euronun iki yuan demişim. Yenin bu anlamda o pasta dolar sepetinin içerisindeki en yüksek ağırlığa sahip olan bu iki para biriminin kur savaşlarını hatırlayacak olursanız hadi 2018'e dönelim. 2018 yılında dolar ve yuan arasında başlayan bu kur savaşları daha sonra G7 içerisinde de bayağı bir ses getirdi. Çünkü dolar düştükçe diğer ülkelerin para biriminin değer kazanması ne oldu? Bir, bunların ihracatlarını etkiledi ama en önemlisi de o dönem enflasyon yaratmaya çalışıyorlardı. Enflasyonlarını baskıladı. Gerçi şimdi şu an için hepsi enflasyon sıkıntısı çekiyor. Belli bir yere kadar ses etmezler. Bu belli bir yerde muhtemelen 97 bandına kadar, 95-97 bandına kadar olacak. Ama bilenler iyi bilir. 2014-2015 zamanlarında 88-87'lerde falandı. Hı hı. Yani dolar endeksinin o bölgelere gelmesi yeni bir kur savaşı çıkartır bence.
Okay.
Yani o çok mantıklı gelmiyor bana.
Okey. Dördüncü soruma geçiyorum. Yarın Fed'in 25 bas puan arttırma ihtimali güçlendi biliyoruz. Büyük ihtimalle genelde oluyor zaten bu ankette çok yükseldiği zaman. Sence bu son Fed'in son faiz arttırımı mı yoksa ilave bir daha yapabilir mi ya da hiç yapmama yani yarın hiç yapmama ihtimali var mı?
Ya hedefçim sen şeyi duydun değil mi? Bu Gary Gensler'ın pardon Başkan Powell'ın işletilmesini duydun mu?
Hayır.
Bu muhabbeti. İnanılmaz. Ya bu Rus hackerlar mı, Ukrayna'da hackerlar mı tam hatırlamıyorum ama bunlar şey kılığına giriyorlar. İşte çok önemli bir para politikası başlamış. Hikayenin o kısmı hatırlamıyorum, özür dilerim. Ama şöyle bir durum var. Geliyorlar Powell'a bir Zoom yapıyorlar. Powell da baya baya konuşuyor, işletiyorlar Powell'ı. Ve Powell diyor ki biz iki faiz artışı daha yapacağız. Ondan sonra bir süre daha bu faizlerde kalıp bir süre kalacağız bu faizlerde diyor. Ve piyasaya iki faiz artışı daha olacağını önden oltalanarak bilgisini veriyor. Ama bugün ne oldu? Elizabeth Warren ve onlar biz pek sevmeyiz kripto camiası olarak o Elizabeth Warren'ı şey yaptılar. Faiz arttırma çağrısı yaptılar.
Yani yarın arttırmama ihtimali olabilir mi?
Ya şöyle söyleyeyim. Bir kere Fed'in söylemlerinden kolay kolay döndüğü görülmemiştir. İkincisi eğer ki Fed derse ki ben faiz arttırmıyorum yarın, bu sefer şöyle bir mesaja da yol açabilir. Bakın biz faiz artışından getirdiği bankacılık krizinden korkuyoruz anlamında getirir. Fakat hı-hı, bir önceki Fed'in toplantı metninde, karar metnindeki cümleleri hatırlarsak bankacılık krizi şimdilik yok denilen koskoca bir metin var orada. Demek ki bir toplantıda sen bu metinden dönmüşsün, faiz artışlarının da bankacılık krizi olduğunu kabul etmişsin anlamına gelir. O yüzden Fed böyle bir keskin bir U dönüşü yapar mı? Onun zararı daha fazla olabilir sanki.
Yapmamak için 25 bas puanı yapacak diyorsun.
Yapar, son olarak bırakır.
Okey. O zaman şöyle diyeyim. Bu son olur mu sence? Yoksa bir 25 daha yapar mı? Kişisel fikrin.
Kişisel fikrim benim kesinlikle bu adamların bu buraya getirtilerek belli bir amaçla getirtildi. Ve bu amacın da muhtemelen dünyada yeni bir düzenle alakalı. Şimdi tam da saattir hadi Illuminati'ye gireyim ben başlamışım. Şimdi dolayısıyla bu adamların ve daha öncesinde birçok Merkez Bankası Başkanı'nın birçok krizin çözümünün yeni bir kriz çıkarmak olduğunu çok iyi biliyoruz. Özellikle 2008 krizinin de alelade gelmediğini çok net bir şekilde bilere bile getirtildiğini de çok iyi biliyoruz. O yüzden bu adamlar krizi engellemek için oradalar mı? Bence değil. Bence bu adamlar orada kriz yaratmak için bile olabilir. O yüzden benim kendi kişisel fikrim mantıklı olan yarın bir tane 25'i bırakır ve dünyadaki işte mevduat azalması, krizi yol açmamak için ve ayrıyetten tahvillerde önemli zararlar yazmamak için artık duruyoruz. Ama farklı yollardan enflasyonla mücadele edeceğiz. Bir sürede burada kalacak derse işte orada güzel mesaj verir. İkinci bir faiz artışına gerek kalmayabilir. Okay.
O zaman bu son olduğunu varsayarak konuşuyorum. Yüksek faizle sence kaç ay beklerler? Ve kaç ay bekledikten sonra ilk sorum bu. Örnek veriyorum 5 ay beklediler diyelim. Ardından düşüşü kaç ay içerisinde yaparlar? Yani bir 5 ayda daha düşerler gibi aşama aşama. Bununla ilgili fikrin nedir?
Bununla alakalı fikrimi 2023 yılı girişinde yani ilk yayınında bir strateji yayın yapmıştım. Ve o yayında benim söylediğim şey Amerika'nın 4. çeyrekte faiz indirimine başlayacağıydı. O yüzden ben hani çok da öyle uzatabilecekleri bir durum olduğunu düşünmüyorum. Dördüncü çeyreğin özellikle Aralık ayı toplantısında faiz indirimi muhtemelen gelebilir veyahut da bir faiz indirim söylemi gelip İlk Ocak ayındaki toplantıda yeni bir faiz indirimi ya da Mart ayında yapabilirler yeni komiteyle. O yüzden faiz indirimi çok uzak olduğunu ben düşünmüyorum.
Okey. Ben de kendime şöyle bir
Sen
analizim var.
ne
Not
düşünüyorsun?
yazmışım. Onu okuyayım. Şimdi Fed Kasım 2018'de faizleri 2,5 yapmış ve bu seviyede 5 ay tutmuş. Ardından faizleri 6 ayda düşmüş. Yani 0,25'lere inişi hemen olmamış. 6 ayda olmuş. Şimdi bu mantığa göre naçizane hani bu kendi halinde yatırımcı der ki Mayıs ayında Fed son artışını yaparsa en sonki gidişe göre 5 ay beklemesi demek. Yani Ekim'i beklemeleri demek. Ardından 6 ay düşme demek de 2024 Mart ve Nisan'a doğru. Yani tekrar faizlerin 0,50 veya 0,25'e gelmesi, düşürülmesi de 2024 Mart'a doğru gelmesi gibi görülüyor. Benim bu tamamen geçmişteki yaptıklarına bakarak davranıyorum. Bu da 2024'teki Bitcoin halvinginin gelmesi ve halvingdeki daha önceki verilerin yine faiz düşükken olması artı hem faizin düşmesi hem üzerine halvingin gelmesi ve halvingden daha önce 12 ve 16 ay sonra all time high dediğimiz en yüksek seviyesine gelmesi olduğu için benim naçizane fikrim 2023'ün ikinci yarısı ile 2024'ün ilk yarısı bence Bitcoin almak için çok çok iyi bir fırsat olacağını düşünüyorum. Lakin burada sana sorum var.
Sen
Bu
sormadan bir
süreçte
şey soracağım.
evet.
Sen halvingden önce mi ATH bekliyorum dedin? Orayı bir daha tekrar
Hayır.
edersen.
2024 Nisan'da halving
Neden?
var. Fed'in faiz de artışta sabit durması bu yıl sonu daha önceki aylara göre, daha önceki yaptıklarının ayına göre söylüyorum. Ardından 6 ayda düşmüşler. Onu tam çıkardığımda 2024 Nisan'da tekrar Fed'in faizinin düşük noktalarda olacağını düşünüyorum. Daha önce de halvingde direkt ATH yapmamıştık.
Evet.
Halvingde bir rally başlıyordu ve rally'den 12 ay sonra civarı all time high oluyordu.
Evet.
Yani 2024 Nisan'da bir hafif rally, 2025 Nisan'da ciddi bir all time high veya Bitcoin dominansına bağlı bir altcoin rally'si. Benim şahsi beklentim. Bu konudan ötürü de 2023'ün ikinci yarısındaki Fed'in faizlerinin yüksekte kalıp 4-5 ay devam etmesi ve sonra 2024 Nisan'a doğru düşüş olursa o aradaki 11 ay yani önümüzdeki 12 ay diyebiliriz buna. Bence Bitcoin alımı için en azından sabit bir kafada bir fiyat belirleyip her ay fiyata bakmaksızın 12 eşit parçada almak için ben iyi bir zaman olduğunu düşünüyorum.
Önümüzdeki o yani 12 ay içerisinde Bitcoin alımı için uygun zamanların olduğunu söyledin. Ondan sonra da dona dona gitti.
Okey. O zaman şöyle diyeyim. Sence örnek veriyorum. 2023'te 2024 Nisan'a kadar Bitcoin'in diyelim varsayıyorum 30-50K bandında devam etti diyelim. Bu süreç sence alım için iyi bir vakit midir? Yoksa 15 bin dolara doğru ya da 20 bin dolara doğru tekrar bir sarkma 2023'ün ikinci yarısı bekliyor musun?
Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben bir kere 10 bin senaryolara pek inanmıyorum. Çünkü piyasada 10 bin dolar seviyelerindeyken Bitcoin kimler vardı kimler yoktu diye bakmak lazım. Biz zaten 10 bin doları o dönem PayPal haberiyle başladık. Ve o dönem kurumsalların gelmesiyle Bitcoin 14 bin, 15 bin, 16 bin diye gitti. Şu anda birçok kurumsalın da devam ettiğini o dönemlerden aldığı bu bilançosundaki Bitcoin'leri satmadığını görüyoruz. O yüzden bir kere öncelikle şu diplerden bir başlayayım istedim. Bir kere 10 bin veya da 15 binleri koyarken önümüze bu dönem içerisindeki kurumsalların olduğunu da unutmamak lazım. O dönem olmayan kurumsallar. Şimdi devam ediyorum bir taraftan da. Bir kere Bitcoin şu bankacılık krizinden de olumlu yönde etkilenmesini beklediğim için bundan sonrasında artık Bitcoin her düşüşü yeni bir alım olacak gibi geliyor bana. Fakat bu demek değildir ki 28'den al, 27'den al, 26'dan al tarzında değil. Eğer ki gerçekten güzel bir maliyet ortalaması yapıp sepetinizi Bitcoin doldurmak istiyorsanız burada bazı aralıklı destek seviyeleri çizeceksiniz. Nedir mesela bunlar? 20, şu anda 28.500'ü eğer kıramasaydı burada benim alım yapacağım yer 27.300'dü. Ondan sonraki bir önceki alacağım yer 25.500'dü ve 24.400 seviyeleri son artık oralar. Yani bu bölge içerisinde alacaktım. O yüzden şunu söylemek istiyorum. Bitcoin'de şu anda yapacağımız her durum bence alış durumunda olacak. Halen daha Luna öncesi bile toparlanma normalleşmeye çalışıyoruz. Yani ve piyasaya bakıyoruz. Piyasa teknoloji yönünden de büyümeye başlıyor. Hele ki Ripple davası da bunun üzerine Haziran'da bitmesini beklediğim için ki SEC kazanamaz. Ripple bu davayı kazanırsa işte o zaman güzel bir hareketlenme daha. O zaman benim bir şartım var. Bitcoin'i yaz aylarında 40 bin lira bekliyorum zaten. Ha, ATH için veyahut da halving için de konuşursak. Bak bir önceki halvingde şöyle bir durum vardı. Pandemiye denk geldiği için Fed'in bilançosunun aşırı derecede genişlediği 3 trilyonlardan bir anda 7 trilyon dolara çıktı. Piyasaya 4 trilyon para sunulduğu bir noktadaydık. Ve bu para sadece bankacılık sisteminde çoğalmadı. Bu para aynı zamanda kişilerin posta kutularına 1500 dolarlık çekler verilerek de dağıtıldı. Yani helikopter Ben Bernanke gibi helikopterle insanların üzerinden parayı
Para
dağıttılar.
dağıtıldı.
Dolayısıyla şimdi bu anlamda bu halvingde şunu düşünmek lazım. Bu halvingde ne kadar çok para var? Keza bu halvingde eğer Bitcoin normal bir şekilde böyle 35 bin 40 bin üzerine eğer kapatamazsa madencilerin buradaki maliyetleri azalacağı için çok yüklü bir maden satışıyla da karşılaşma ihtimalimiz de var bu
Var.
halvingde. O yüzden bu halvingde hani herkes de halvingi bekliyor. Evet ama halving konusu arzı kısacağı kadar madencileri de etkileyecek. O yüzden bence halvinge kadar 35 bin üzeri gidersek hiçbir sıkıntı olmaz. Hani bu ikili senaryoları düşünmek bence daha mantıklı olur. O yüzden halvingden sonra da özellikle 2025 yılında da yeni bir ATH gelmesi muhtemel. Çünkü bu bankacılık sistemi eğer götürmezse Bitcoin de 2 seneye kadar zaten güveni toparlar.
Okey, yani teknik olarak para basma aynı olmayacağı için o eski aşırı derecede ivmelenmeyi beklemiyorsun ama yön yukarı olarak düşünüyorsun.
Aynen öyle.
Tamam. JP Morgan seçim dolar tahminini kanala ben yükledim. Gördüm bilmiyorum grafiksel olarak. 28'lere 26'lara işte Erdoğan kazanırsa veya işte Millet İttifakı kazanırsa ikisinin ayrılması durumunda gibi ihtimaller var. Bu konuda senin kişisel dolar TL beklentin nedir? Artı Euro dolar paritesindeki beklentin nedir? Çünkü Fed büyük ihtimal faiz arttırımını durduracak ama Avrupa Merkez Bankası geç başladığı için sanırım biraz daha devam edecek gibi piyasanın beklentisi var. Naçizane fikrini bekliyorum.
Şimdi şöyle bir kere dolar Türk lirasının şu anda hani olması gerektiği yani olması gerekli derken kendi hesaplamalarını kurduğum denklemde 23.82'ye tekabül ediyor. Aynı zamanda dolar Türk lirasında aylık zımni volatilitelerine baktığımız zaman direkt olarak seçimden sonra kim gelirse gelsin çok yüksek derecede hareketliliğin olacağını gösteriyor. Özellikle seçim ikinci tura kalırsa bu o aralıkta çok yüksek bir derecede harekete tekabül ediyor. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Benim kısa bir şarjı takmam lazım. 30
Tamam.
saniye rica edeyim atayım.
Tamamdır.
Tekrar
Tamamdır.
katılma linkini atayım mı sana?
O şekilde oluyor mu bilmiyorum. Ben çok
Yok.
tecrübeli
O
değilim.
zaman tamam bir dakika 30
Tamamdır.
saniye.
Kedi
Bu
kedini görelim o sırada. Dolaşıyordu. Evet arkadaşlar, bu arada şimdi şunu soracağım. 3-4 sorum daha var. Bu sırada yayında görmek istediğiniz soruları yazın. Arkadaşlar bana iletecekler özelden. Instagram'daki hikayeyi cevaplayıp soranlara da şans tanıyacağım ama çok da aşırı uzatmak istemiyorum. Çünkü 5'te 6'da kalkıyor
gel.
yayınlar için. Çok da yormak istemiyorum. Ama mutlaka en çok sorulan sorular neyse önce Instagram hikayede son attığım hikayeye cevap verenleri, ardından da canlı yayın anında şu anda en çok sorulan soru neyse, en ilgilenen neyse o kesinlikle herhangi bir hisse analizi, herhangi bir altcoin analizi vesaire kesinlikle bunlara girmeyeceğiz. Bunların sonu gelmez çünkü. Öyle söyleyeyim. Evet.
Geldim tekrardan. Şimdi dolayısıyla
Dolar TL
Türk lirasının
23.82 demiştik en son.
23.82 ama şunu söyleyeyim. Burada özellikle dolar Türk lirasının seviyesini belirleyecek olan şey ortodoks politikalara yani enflasyon faizin denklemine ne zaman döneceğim. Yani piyasanın bu anlamda enflasyonu durdurmak için faizleri indirmek değil, faizlerin yükseleceği tarzında bir beklentisi var. Tabii diyeceksiniz ki yani hani bu mu enflasyonla mücadele? Orası apayrı bir konu. Ama şu anda bozulan ödemeler dengesi, eksi 65 milyar dolara vuran, 56 milyar dolara vuran net rezervler. Aynı zamanda Merkez Bankası'nın son 3 aydır almış olduğu altınları bu son bir ay içerisinde büyük bir kısmını satması. Yani baktığımız zaman seçim ekonomisi için çok fazla şeyin fonlandığını, ülkenin aslında bu seçime giderken belki de önündeki 1-2 yıllık rezervlerinden, 1-2 yıllık borcundan çalındığını, bunu hepimiz görüyoruz. Türkiye'de herhangi bir hükümet, hangi hükümet zaten giderse gitsin, seçim dönemlerinde böyle olmuş. Şimdi bu anlamda hani siyaset değil burada konumuz ama bu bizim özelliğimizdi. Bunu sorgulamamak da bizim özelliğimiz. Yani bunu kullanıyorlarsa bu bizim sorgulamadığımız için. Hani iğneyi çuvaldızı doğru yere oturtmak lazım. O yüzden şunu da söylemek istiyorum. Bu anlamda dolar Türk lirasının çok kısa bir zaman içerisinde zaten 23.82'lere doğru varabileceğini düşünmekle beraber burası tutar mı sorusunda ben burasını tutacağını zannetmiyorum. Çünkü dolar Türk lirasının tutulabilmesi için bu anlamda bize bir swap anlaşması değil, bir kredinin açılması lazım. Mesela ben 2018, 2019, 2018 yılında yapmış olduğum bir modelleme vardı. Bu anlamda Endonezya ile Türkiye'nin aynı şekilde aynı koşulları paylaştığı ve özellikle Endonezya rupisinin de bu anlamda nerelerden döndüğünü modelleyen ve dolar Türk lirasına birebir uyan bir model yakaladım. Ve bu modelde Endonezya rupisi ne zaman stabilize olmaya başlamış biliyor musun? IMF'den borç aldı. Şimdi bizim ülkemizde veyahut da bizim halkımızın IMF'e bir alerjisi var. Ama yapmış olduğumuz swap anlaşmaları şu anda IMF'in maliyeti 3 katı. Ve böyle bir ülke veyahut da ödemeler dengesi güçlüğü çektiğimizde o swap anlaşmaları yapabilecek miyiz? Orası çok büyük bir soru işareti. Artı o swap anlaşmaları bile şu anda IMF'in 3 katı maliyetliyken o zaman hangi maliyete gelecek? Bu ikinci soru. Üçüncü sorum ise hadi bunu beraber tartışalım istiyorum. Swap anlaşmaları aldığınızda bu aldığınız paranın nereye harcandığı hakkında en ufak bir denetim yok. Ama IMF'den kullandığınız kredinin nerelerde olduğunu, nerelere harcandığını siz bunların raporlarını, bilgilerini vermek durumundasınız. O yüzden dolar krizi bu ülkede daha çok su götürecek. 23.82'de bunun tepesi değil bence. Sen ne
Euro dolar
düşünüyorsun?
olarak ne düşünüyorsun?
Euro dolar paritesinde mi?
Yani 1.10
Euro.
bandında gider mi? 1.20'ye mi ilerler? 1'e doğru düşer mi? Beklentin nedir?
Bir kere Euro-dolar paritesi de zaten dolar endeksinde veyahut da dolardan bu yaşanan bu kaçışla birlikte çok rahat bir şekilde 1.13 bandına gelebilmesi lazım. Görünen o.
Bandına. Yani şu
Aynen.
anda döviz alacak arkadaşlar dolar mı euro mu diye düşündüğünde ikisine de verebilir tabii ama euro ağırlıklı
Euro.
gidebilir. Ben de son alımlarımı euro olarak yaptım bu arada. Döviz alımlarımı söylüyorum.
Aynen öyle.
Şimdi o zaman altın onsu konuşmuştuk ama altında çok kısa bir soru soracağım.
Peki.
Ardından hızlıca Borsa İstanbul'a geçeceğim. Bu sene için altında ons beklentin yani kişisel olarak çok rakam vermeyi sevmediğini biliyorum. Hiçbirimiz vermiyoruz
2500.
ama. Okey. 2000 doların altı olmaz, 2500 doların üstü olmaz gibi bir aralık verebilir misin? Ya da 2200-2500 mü?
Ya o biraz değişen tabii süreçle de alakalı. Yani bankacılık krizinin önümüzdeki süreçlerde nasıl kurtulacağıyla da alakalı. Ama benim yani sene başında verdiğim tahminde altın olsun 2500 dolar, gram altında 3000 TL'ye çıkmasıydı.
Okey.
Dolar Türk lirayı ben 25'ten hesapladım çünkü.
Tamam. Sonuçta burada ons daha önemli. Hani dolar TL az çok bilemesek de. Sonuçta altın yatırımcısının kafasında şu soru işareti var. Ya yeterince yükseldi satayım mı? Satayım mı? Bana günde en az 20 soru geliyor. Altınım var satıp araba alayım mı? Ya ben de diyorum ki yani bir şey aldıktan sonra çok kasmayın. İster karda olan altınız olsun, ister Bitcoin'iniz olsun. Bir şey almak iyidir sonuçta. Boş bir yatırım yapmıyorsunuz. Tatile de gitmiyorsunuz ama en çok bu aralar altın mı alayım dolar mı? Altınımı satıp ev alayım mı? Vesaire vesaire. O zaman altındaki beklentin 2500 dolar. Dolar söylüyorum.
Aynen.
Borsa İstanbul'a geçiyorum. Borsa İstanbul'da seçime kadar olan süreçte biliyorsun bugün de çok ciddi bir çöküş oldu. Bununla ilgili beklentin seçime kadar nedir? Seçim sonrası nedir? Veya şu sonuca göre şudur diye kısaca alabilir miyim?
Bir kere şöyle söyleyeyim. Öncelikle bu çöküşler bazı sektörler açısından bence alım fırsatı olacak. Yani özellikle bu konuda halen daha ülkemizin maalesef ki deprem bölgesinde yapılamayan konutlar, bir türlü orada yaşamın bir türlü başlatılamamasıyla beraber bir kere buralara ilişkin, buralara yakın çimento ve yeoz sektörlerinden bir kere bu anlamda bence sıyrılacak. İkinci olarak ise enflasyonu halen daha devam eden bir ülkede perakende sektörünün her zaman bir ışıltısı olur. Perakende, gıda perakendesi özellikle bu anlamda enflasyon veyahut da bu tarz işte harcanabilir gelirin düşük olduğu yerlerde gıda enflasyonu yüksek kalacağı için bir kere gıdacılarda bu anlamda yükselecek.
Yani diğer birinci tarafta, sektör yatırım yapılacaksa, alttan almayı düşünüyorsa veya ortalama düşürmeyi düşünüyorsa gıda sektörü diyorsun. Bir bu.
Mento aynı zamanda yine GYO sektörü bununla ilişkin. Ve şunu da söyleyeyim, özellikle yeni yapılacak olan şehirlerde eğer akıllı şehir sistemleri gibi şeyler konuşulursa, ki bence artık yeri de geldi. Bu anlamda Vestel gibi yani akıllı şehirler üretebilecek şirketlerde bence ön plana çıkacaktır. Bunlar uzun, hani seçim sonrası bir sene içerisindeki projeksiyonlardan bahsediyorum. Ve diğer tarafta altın fiyatları eğer çıkacaksa zaten burada bir kere Koza grubu da ön planda olacaktır. Petrol fiyatlarına geçecek olursak, petrolde bir tür bu arz sıkıntıları ve arz kısıtlamaları fiyatlamaları çok etki etmedi. O yüzden petrokimya sektöründe bu anlamda biraz daha hani durgun, özellikle hani etilen masasının daha az olduğu, petrol maliyetlerinden olumlu etkilen, petrol maliyetlerinden olumsuz etkilenmeyen şirketlerin daha ön planda olacağını söyleyebilirim. Ve bu aşamada unuttuğum bir şey var mı diye bakıyorum. Tabii artık akşamın da saat bakıyorum. Sen biraz destek at bana, biraz
Tamam.
yardımcı ol ya.
O zaman
Konuğa
şöyle
geldin,
söyleyeyim.
burada konuğu aç tutup
Ya
bir gram su vermeden konuğu konuşturuyorsun ya.
suyun hazırsa içebiliriz. Ben de suyu içeyim. Ayıp
Yok,
olmasın
içeride
diyorum.
kaldı işte.
Şişeyle koydum. O zaman sen
Sorun da o,
istersen bir
zaten
suyunu iç
içeride.
gel, ben oyalayayım.
Yok yok, lütfen.
Peki. Şöyle söyleyeyim. Borsa İstanbul'la ilgili genel konuşacağım. Sence buralar ortalama düşürmek için iyi noktalar mı? Çünkü moraya çok fazla bozuk takipçim var. Ben Ocak'ta çıktım bu arada naçizane olarak. Kendim trendde kriptocuların başına gelen olabileceğini düşünüp herkesten önce, 1-2 ay önce Mart'ta bekliyorlardı çöküşü. Dedim ki tepeden almanın anlamı yok, artık vedalaşın diye ben kendim orada kaçmıştım. İyi ki kaçmışım. Hatta son işlemlerim zarardı. Bu düşüşte şu anda genelde ben böyle hani düşen bıçak tutulmaz hesabı düşüş anında çok almak istemiyorum. Ayrıca First Republic Bank hissemden de tecrübeliyim. Düştü diye aldım.
Eyvah.
Aynen öyle maalesef. Daha da düştü. Yine yani dememe rağmen aynı hatayı yaptım ama genel olarak borsa ile ilgili şunu söyleyeyim. Sence şu anda düşüşün bitmesi beklenip bir akümülasyon sürecine girme beklenmeli mi? Ben genelde alımlarımı bu tarz zamanlarda yapıyorum. Ha sonra bazen o akümülasyon kırılıp daha da düşebiliyor. Orayı bilemiyoruz. Bitcoin'deki o 30'daki bir ara düşüşteki 30 desteği gibi bir anda inebiliyor. Yine de alıyorum ama şu anda bizde akümülasyonun gelmesi beklenmeli mi? Yoksa buralar iyi diyerek yavaştan ortalama düşürmeye geçilmeli mi?
Bu arada deminki sektörlere demir çeliği de eklemek lazım. Çünkü hani İskender'in demir çeliğin depremdeki etkisinin çok hani rahat bir şekilde atlatılacağı, bir sıkıntının olmadığı, bu konuda o bölgeler açısından da demir çelik sektörü açısından da yine ön planda kalacak. Onu ekleyeyim. Şimdi şöyle, bir kere borsanın yükselmesi için yerli yatırımcı ile ne kadar gittiğini gördük. Yani 5500'leri bu aşamada kıramadık kalıcı bir şekilde. Ve yerli yatırımcının olması da Borsa İstanbul açısından, değer açısından çok büyük bir değer etki eder mi? Şöyle söyleyeyim. Borsa İstanbul neye göre 5500, kime göre 5500? Bunu herhangi bir değerleyebilecek herhangi bir yabancı yatırımcı var mı? Yok. Ve şunu söyleyeyim. Burada yabancı takas oranlarına baktığımızda kaç oldu en son? %3. 2.75 miydi? %3. Tam rakamı hatırlayamadım ama neyse. Yabancı takas oranlarına da baktığımızda çok düşük oranlarda. Şimdi eğer ki biz borsaya yeni bir dimah, yeni bir enerji gelmesini istiyorsak bir kere Borsa İstanbul'un bu anlamda kime göre, neye göre ucuz kaldı sorusunu yabancıya göre de cevaplaması lazım. O yüzden yabancı yatırımcı olmadıkça Borsa İstanbul açısından bence veyahut da yabancının gelebileceği bir ortam olmadıkça Borsa İstanbul halen daha düşen bıçaktır. İkinci olarak ise bu kadar ittirmeyle her gün bankacılık sektörüne gelen, emeklilik fonlarına gelen düzenlemelerle hiç kimse bu kadar kontrollü bir pazara girmez. Bu kadar kontrollü bir pazara girmeyeceği için de bence seçim sonrası Borsa İstanbul açısından bakalım neler değişecek, ne olacak? Bence herkes bunu bekliyor. Seçimden sonra da bu hükümet de devam etse, yeni bir hükümet de gelse bence yabancı yatırımcı kendisine söz verilmeden bu o anlamda işte ortodoks politikalar mı dersiniz, bu yaptırımların veyahut da yeni kuralların gelmeyeceği, pazarın biraz gevşetileceği mi dersiniz? Bunların olması lazım. Yoksa Borsa İstanbul hala düşen
Tabii.
olacak.
aynı şekilde düşünüyorum. Bu arada geçen şöyle bir analiz vardı. Daha önce Borsa İstanbul seçimden önce, seçimden 6 ay önce düşmüşse seçimden sonraki 6 ayda da düşmüş. Seçimden önceki 6 ayda çıkmışsa 6 ay sonra da çıkmış. Şimdi bu mantığa göre ben tabii klasik kendi halimde amatör biri olarak yine aynı şekilde onlara hep bakıyorum. Ben şu anda alım için, ortalama düşürmek için olanlar için de alım noktası olduğunu düşünmüyorum. Bu naçizane fikrim. Şu da var, doların baskılanması sebebiyle bu bizdeki hisselerin dolar fiyatı da çok ucuz değil belki. Belki dolar buradan 25-26'lara geldiği zaman çok daha, evet, çekici hale gelecek. O yüzden ötürü ben seçim, tabii, ve seçimden sonraki 6 ayı hem kuratığını hem seçimden sonraki durumu, kimin başa geleceğini, evet politika veya siyaset çok konuşmak istemiyoruz ama ekonominin içinde var. Özellikle bir de bizim ülkemizde yaşıyorsanız mecburuz buna. Her türlü bakmak ve konuşmak zorundayız. O yüzden ötürü benim hani borsadaki fikrim bir seçim artı 6 ay artı dolar TL'ye bir bakmak.
Çok doğru söyledin. Bak oraya ben atlamıştım, sağ ol. Yani şu anda herkes dolar Türk lirası bir hareket bekliyor mu? Evet. Ve beklenilen bu harekette ne hareketi olacak? Bu harekette doların yukarı yönlü oynayacağı olacak. Çünkü Türk lirası çok pahalı. Şu anda yani sen girebildin. Yani bugün atıyorum 5'ten alacağım malı, yarın 2'den alacağını bilsen girer misin?
Tabii ki daha çok alırım diye.
Dolar bozuk girer misin? Altın bozuk girer misin?
Kesinlikle girer.
Şu anda belki bir paya dolar alınmıyor belki ama altın çok rahat alınıyor.
Evet.
Herhangi bir vergisi de yok.
Peki terste kalanlara önerin nedir? Ortalama düşürmek için daha beklesinler mi Borsa İstanbul için? Yoksa bir zarar kes yapıp ya da en azından atıyorum adam...
Viyop altın. Direkt Viyop altın kontratı. Eğer borsa dışına çıkmıyorsa Viyop altın kontratıyla kecilemek değil ama kendi portföyünü besleyebilir.
Okey. Peki şöyle bir şey olsa, spotta bir hareket yapmak isteyenler, atıyorum 1,5 milyonum diyor, 900 bin lira oldu diyor. Bunun diyor yüzde kaçını diyor altına geçmeliyim diyor. Tamamen vazgeçmek de istemiyorum diyor. Şahsi olarak bu şekilde terste kalsan ne yapardın?
Ya bir kere hisse senetlerinde şu anda biz şöyle söyleyeyim. Eğer güneşli günler göreceksek hisse senetleri şu anda zaten dibinde. Ama yani dibinde mi, dibe doğru gidiyor diyeyim, daha doğru bir ifade olur. Çünkü dediğim gibi bu kadar yatırımcıya, 4 milyona yakın bir yatırımcıyla bir de üstüne yabancıyı da koyduğunuzda önümüzdeki 2 sene borsa açısından çok daha farklı noktaları, çok daha farklı yerleri konuşuyor olacağız. O yüzden bir kere hisse senedi yatırımcısıysanız zaten bunları gözünüz kapalı bekleyebilirsiniz. Yani kriptoya göre söyleyeyim yani. Hani yani daha kötüleri de var. Hani, yani iyi olduğunuzu söylemek istiyorum.
Ben de önce kriptodan ekmek yeriz de sonra BIST'ten dipten toplar mıyız derdindeyim.
Yani yaparsın. O yüzden evet. Bu süre zarfında ne yapılabilir? Bir kısmıyla kripto paraya geçebilirsiniz ama orada sadece Bitcoin olacak. Ama çok büyük bir kısmı bence altın olacak. Bunu tabii ki de siz karar verin. Çünkü bazı hisseler var gerçekten evladiyelik hisseler. Şimdi eskiden ben hisseciydim biliyorsun. Yani evladilik hisseler yazdınız mı 5 sene sürlü çıkar yani. Sasalar işte falan. Hani Ereğliler, İskenderun, Demirçelikler. Yani o yüzden o da evladilik hisseler olduğu için eğer ki çocuğunuza bir şeyler de biriktiriyorsanız bence bu dönem içerisinde çocuğunuzu alıyor gibi düşünün. Biraz Bitcoin, biraz da bahsettiğimiz bu sektörlerden ufak ufak ekleyebilirsiniz. Ama bunları dolar bozup mu eklersiniz? Hayır. Altın mı almalısınız şimdi? Evet. İleride altın biraz çıktığında, dolar da biraz düzelttiğinde ondan sonra da zaten geçersiniz gibi geliyor. Yani orada zamanlamayı tutturmak lazım.
O zaman kısa vadeli bir plan yapacak olsam diyorsun şahsi olarak. Önce altın dolar onsu 2500'lere, dolar TL artışıyla birlikte beklerim. Oranın kaymağını önce yerim diyorsun.
Aynen.
Ardından daha dibine doğru ilerlemiş Borsa İstanbul'da belirttiğim hisseleri alırım. Artı mutlaka Bitcoin'i sepetime eklerim diyorsun.
Aynen öyle.
Tamam, ben de Ethereum'u
buralardan eklerim yani. Hiç Bitcoin'e
beklemem diyorsun. 40 bin doları beklemem diyorsun.
Yani şöyle söyleyeyim. İleride 40 bine geldiğinizde 24 binden mi almıştım, 25 binden mi almıştım, 26 binden mi almıştım demeyeceksiniz.
Kesinlikle. Ben bir video çekmiştim Bitcoin ile ilgili. Orada şunu diyordum. Bitcoin'i 20 bin dolardan almakla 15 bin, 13 bin dolardan almak arasında çok da fark yok. Yeter ki Bitcoin'i 70-80'den satmayı hedeflerini yatırım yapın diye beni linç ettiler. Nasıl fark yok 20'den almak, 15 almak? Çünkü bu Bitcoin'de tabiri caizse ağlayanlar hiç bitmez. Yani 69 bin dolarda ya zamanında işte 15 bin dolarda almadık diyenlerin hiçbiri 15-20 bin dolarda almadılar. Net görüyorum. 10 bin dolar olacak, yok 6 bin dolar olacak diye sürekli beklediler. Dibi hiçbir zaman bulamazsınız diye defalarca söylememe rağmen parça parça alıma devam ettim. Ha, şu da var, hep söylüyorum. Bitcoin bugün 15 bin dolara tekrar düşse tekrar alım yaparım. 20'de de alırım ama yine ona düşecekmiş gibi de ne olur ne olmaz bir kefen parası da tutarım yine yani.
Ha, kefen para. Ya şöyle, elbette bakın. Yani Binance ilişkin riskler, sıkıntılar olabilir. QS konusunda sıkıntılı. İşte bugün Poloniex'e ceza kesildi. Justice'ın Huobi'den sonraki diğer borsası. Hı hı. Yani uğraşıyorlar. Hani bunun riski var. Ama tabii yarın ne çıkacak bunu hiç kimse bilemez.
Ya FTX'in başına gelen gibi Binance'de bir kriz olduğunu düşünsene. Yani Bitcoin'de 10 bin dolar olmaz diyemeyiz.
Yani.
Böyle bir kriz yani olduğunu varsayıyorum.
Ama yani oraya geldi de muhtemelen alacak param kalırım.
O da bir soru şey. O zaman
istiyormuşum ben.
Son 3 sorumu alacağım. Çok tutmayayım seni. Daha önce altcoin sezonu için Bitcoin dominansı 60'lardan dönmüştü. Hı. Hatta ben ciddi Ethereum'a dönmüştüm Bitcoin'den. O zaman 0.042 civarıydı ETH-BTC paritesi. Sonra bir 29'lara sarktı. Moral bozmadım. Tutacağım dedim. Ardından ta 70'lere doğru çıktı. Çok güzel bir kar elde etmiştim. Hem Bitcoin dominansı olarak 2023 sonu 2024 başında bir Bitcoin'de artış olursa yine dominansta yine 60 Bitcoin dominansında 60'lara gidiş ve oradan altcoin sezonu bekler misin? Bu ilk sorum. Yoksa 60 bu sefer görmeyiz çünkü altcoin'ler artık daha güçlü. 50'ler 55'ler bunun için iyidir gibi düşünüyor musun? Ve son olarak Bitcoin dominans aralığı 50-60 gibi fikrinle birlikte Ethereum Bitcoin paritesini takip edip yine altcoin sezonunun haberini ETH, BTC verir mi?
Şöyle söyleyeyim. Bir kere altcoin'lerin neden çıkamayacağını yayının başında da altın bitcoin korelasyonundan dolayı anlatmıştım. O yüzden altcoin'lerin biraz daha toparlanabilmesi için öncelikle Ripple davasını kesinlikle görmesi gerekiyor. Çünkü bu işin ucunda Ethereum da her an make kıymet sayılabilir ki kekeleye kekeleye cevap bile veremedi yani geri gelsin. Ethereum bir mevku kıymet midir sorusuna. O yüzden bir kere şu yaz ayını bir kere görmemiz gerekiyor. Yani altcoin'lerin kendi içerisinde bir hareketlenme yaratması gerekiyor. Ama şunu söyleyeyim, özellikle ben altcoin alacağım derseniz de bana göre Ethereum Matic dışında bu sene ben bunu aslında yarınki konum yapacaktım. Şimdi söyleyeyim.
Eğer verelim. Devamı YouTube kanalında.
Aynen öyle. IOT yani Internet of Things. Nesnelerin interneti. Bu sene bence daha hallice olacak. Bunu yani ilk kez şu anda söylüyorum. Başka bir yerde de duymadım. O yüzden yarın duyarsam muhtemelen bir telif de götürürüm yani. Hani çünkü güzel bayağıdır ve uzun zamandır bir araştırma yapıyorum. Bu araştırmamın da temeli şuna kaynaklanıyor. Çin'de bazı piyasa şeyler akıllı şeyler olarak seçilmeye başlandı. Ve bu akıllı şeylerde de kesinlikle IOT teknolojisi kullanılacak. Ve burada örnek veriyorum. Kamunun bir çimi sulanacağı zaman bile o toprağın nemi ölçülerek bu yapılacak. Yani burada IOT teknolojisi gerekecek. O yüzden bu sene zaten ödemeler coinlerinin olacağını ben zaten hani bekliyordum. Yani ödeme coinleri bu sene hitim vuracak gibi geliyor bana. Onunla alakalı videom da var. Ona bakabilir izleyiciler.
Dominans olarak.
Dominans olarak da Bitcoin'in bu sene dominanslı kuvvetli kalacağı, yani yaşanabilecek bir altcoin rallisinde Bitcoin'in biraz daha kuvvetli kalacağını düşünmekteyim. Bunu dediğim gibi tamamen bu bankacılık sezonu ne kadar uzarsa dominans o kadar kuvvetli kalacak.
Tamam, yani o zaman 2023 için kesinlikle dominans düşme beklentin şu anda yok. Ona söyleyebiliriz.
Kesinlikle demeyeyim ama şöyle. Bakıp dönüp baktığımızda dominans hep yüksek kalmış, zaman zaman düşmüş diyeceğiz.
Peki 2024 oldu diyelim. Bitcoin dominansında bir sonraki altcoin rallisi başlayacağı zaman, bu 2024 sonu olabilir, 2025 olabilir, artık bunu kimse bilemez. Dominansın kaç olduğu noktada agresif altcoin alımı sence yapılmalı?
Şöyle söyleyeyim. Bir kere zaten şu anda dominansa dahi bakmadan Bitcoin'in 20 bindeyken olan seviyeleri zaten şu anda altcoin fiyatları. Yani artık Bitcoin yeniden 20 bini görür mü? Normal süreçte, normal süreç tırnak içerisinde söyleyeyim, görmesini ben pek beklemiyorum. O yüzden altcoin'lerin dominansını aslında Bitcoin kaçtayken bu altcoin'ler bu fiyattaydı diye bakmak lazım. Hı hı. Market cap'lerini bölmek lazım mı? Bence hani o biraz yanıltabilir. Çünkü AI'ın da bu sene katılmasıyla beraber altcoin sepetine Bitcoin dominansını şaşırtıyor. O yüzden sizi şöyle yapmanız lazım. Atıyorum mesela. Altcoin ne alacaksınız? Matic alacaksınız. Fil alacaksınız. Jasmine alacaksınız. Ne bileyim Avax alacaksınız. Yani bunları tane tane Bitcoin fiyatı ne zamanken bunlar bu fiyattaydı diye bakarsanız sizi şaşırtmaz. Çünkü geçen senelerde nasıl ki Metaverse dominansı bayağı bozdu. Bu sene de AI ve Metaverse olayı bayağı bozdu dominansı. Yani dominans bana çok, ben dominansla gitmiyorum açıkçası. Benim tarzım dominans.
Çok baktın metrik değil anladığım kadarıyla.
Bakıyorum da şey bakıyorum. Durgun sulardayken biraz daha bakıyorum. Yoksa anladım. AI coinleri %80 gitmiş, dominans sonra baksan ne olacak? Diğerlerinde sayıyor.
Tabii. 11. soru bununla alakalı, hemen gideyim o zaman. Bir sonraki boğa yükselişinde hangi sektörlerde hareket bekliyorsun? Layer 1, Layer 2, Metaverse, Web 3, AI dedin. Özellikle yapay zeka.
Net
çünkü
net Layer 2.
Okay.
Hatta Layer 2, Layer 3 geçişli olacak bu dönem içerisinde. Bu mesela görüyorsunuzdur. Ethereum EVM, Ethereum sanal makinesi. Bir kere bunu yapmayan, ölçeklendirme sorununu halletmeyen hiçbir altcoin bir kere yaşayamayacak. Hı-hı. Çünkü artık bilgisayarlar ve bilgi boyutu büyüdükçe ölçeklendirme sorunu yaşayacaklar. O yüzden Ethereum sanal makinesine bağlanan her altcoin'im şu sıra hareketlenebilir. Ama 2023'te ödeme coin'leri ve IOT'larda yeniden hareketlenecek gibi geliyor bana.
Okey. NFT balonu sence söndü mü? Buradan NFT'nin yükselişi gibi bir ihtimal sence söz konusu mu? Solana olsun, Ethereum olsun. Fikrin nedir NFT'lerle ilgili?
Solana derken NFT'ler hakkında...
NFT'lerin... Solana veri tabanı kullananlar var ya.
Ha tamam. Yani floor price'dan bahsediyoruz değil mi yine?
Evet aynen. Yani sol tabanlı NFT'ler veya Ethereum tabanlı NFT'ler diye konuyu bölebiliriz. Veya direkt NFT'leri cevaplandırabilirsin.
Tamam.
Sana yani nasıl uygunsun?
Şey olarak düşünüyorum. Bir anda hani aldığım NFT eski fiyatına gelebilecek mi hesaplamaları derken sonra acaba Solana mı soruyor falan diye gitti okay. Kafam da. Pardon. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere Sol'dan başlayalım. Bak, ben NFT'ye çok inanan bir insan olmadım. Yani inanan derken şöyle, NFT'nin daha zamanı değil. Çünkü NFT'nin zamanı ne zaman gelir bana göre? Şu zaman. Metaverse hepimizin evine girer. Yani giyilebilir teknolojiyi elde ederiz. Biz şu toplantıyı bile 500 kişiyi görüyorum şu anda. 500 kişi şu toplantıyı gözlüklerini takıp, eğer ki biz senin ofisinde, işte Metaverse'lik ofisinde biz bu toplantı yapabildiğimiz gün NFT'ler yerine gelmeye başlayacak. Çünkü NFT, Metaverse yoksa hiçbir anlam ifade etmiyor. Ha, şu anlamda ifade ediyor. Mesela copyright hakkında çok büyük anlam ifade ediyor. Yani bugün vergi kaçakçılığını bile siz yani bir NFT ile veyahut da bir çözebilirsiniz. Yani bunlar kullanılır mı? Ona daha çok var. O yüzden NFT bence 3 sene sonra falan ancak konuşulur NFT.
Okay.
Yani Ethereum bazlı olması, Solana bazlı olmasından ziyade NFT konseptine uzaklığım bu kadar diyeyim. Yani yakınlığım demeyeyim çünkü yakınlık duymuyorum NFT'lere.
Tamamdır. Şimdi son soruyu alacağım. Arkadaşlar bir yorumları yazalım. Bu arada yayından sonra hemen Bestenaz'ın hem YouTube hem Twitter hem Instagram sayfasını, özellikle Instagram'da bana da söz verdi. Daha çok aktif olacağım artık diye. Çünkü Beste'nin Twitter hesabı benim herhalde 600 katım falan. Değil
ben
mi?
Hiç aktif değilim Twitter'da.
Ona rağmen yani düşün. Ben de Twitter'da rezaletim. Çünkü video içeriği büyük ihtimal şey vermiyor. Keşfet yok ya orada. Ondan ötürü başarısız olabilirim. Ondan olabilir. Takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Beste, senin bana sormak istediğin...
Ben sosyal medya sevmiyorum ya.
Ya zaten çok hem uzak duramıyoruz. İşimize gücümüze de bakmak istiyoruz bir yandan. Ama uzak durunca da bir özleme de geliyor. Bir yandan da ihtiyacımız var. Bendeki durumlar bu yani. Bilmiyorum sen de nasıl. Çok burnu aldın. Sen benden daha çok daha eskisin çünkü.
Ben yani nefret ediyorum hatta yani. Hani işim bu olmasa hiç girmem bile yani. Hani sadece mesela Instagram'a şeye girerim. Nerede hangi restoran var? Nereler gezilebilir? Sadece bunlar için bakarım yani. Bana yetiyor bile.
Belki ileride öyle bir kanal olabilir. 100 bin, 150 bin takipçi. Bitcoin'den köşe olmuşsun, böyle geziyorsun. Nerede ne yenir falan diye.
Ya ben, ama ben Bitcoin'i zengin olmak için yapmıyorum ki. Sevdiğim iş bu yani.
Ben Bitcoin'i tamamen zengin olmak için yapıyorum. Kesinlikle. Hiçbir aşkım yok. İşte ama şöyle.
İlk... Duygusal bağlandı yine. Bir duygusal.
Ben direkt sonuç olarak diyorum. Erkek tamamen duygusal. Ya ben ilk şöyle bir şey olmuştu. Kripto ilk başlamamın nedeni yani abi kardeş yatırım yapıyorduk. Bir gün ben eskiden bir organizasyon işindeydim. Bir müşterimden ödeme geldiği zaman işte MoneyGram'la falan gidip bankaya sıra falan bekliyorduk. TC numarası verip işte 4 günde 5 günde yatıyordu falan. Bir müşterim dedi, o zaman da ben Bitcoin alıyordum. İyi dedim, Tether'le alayım ödemeyi dedim. Gönderdi bir dakika sonra. Hesabımdaydı, dedim ki
bu ne?
Ya bu nasıl bir dünya dedim. Gelecek burası yani. Orada bir şey olmuştum.
Evet.
İyi ki de olmuşum, öyle söyleyeyim. Senin bana sormak istediğin bir soru varsa ona bakayım. Sonra en çok sorulan soruları bana özelden ilettiler. Bir veya iki soru soracağım. Seni de daha fazla yormadan kapatacağım. Düşündüğümüzden çok daha uzun oldu. Seni yormayayım.
Ya tabii biraz aksaklıklar da oldu. Onlar sorun değil. İzleyiciler keyif alıyor mu bilmiyorum. Çünkü benim yorumlarım durdu. Ben yorumları okuyamıyorum şu anda. Senin az evvel sorduğun sorular yorumlardan gelen sorular mıydı?
Yok, benim kendi sorularımdı. Artı Instagram'da bir hikaye çıktım. En çok sormak istediğin sorular nedir diye. Onu da genelde bu aralar... Arkadaşlar, dolar mı altın mı sorusunu görüyorum sürekli. Bunu işledik. YouTube'dan Beste'nin kanalını etiketleyeceğim. Tekrar yayını izleyebilirsiniz. Tekrar olmasın diye hızlıca belirtiyorum. Altının dolar onsunda 2500 dolarlara doğru yükseliş beklediğini söyledi. 2023 sonuna kadar altının güzel bir rally yapacağını düşünüyor. Şahsi fikri o.
Şimdi benim sana bir sorum var.
Evet.
Hayatında bu özellikle bu kariyerin içerisinde senin dönüm noktan neresiydi ve bu dönüm noktasındaki bu kararı alırken hangi şartlar altındaydın?
Şöyle çok enteresan, Instagram'da bir video izledim. Benim hayatımı değiştirdi bu video. Robert Kiyosaki'nin bir videosuydu. Klasik.
Zengin baba, fakir baba.
Evet, onun yazarı. Reels videosuydu. Orada okulların, eğitim sisteminin tamamen çalışan üretmek için kurulduğuyla ilgili kısa bir video. Tamamen korkmadan davranmakla ilgili bir videoydu. Bir dakikalık bir video. Orada çok güzel bir şey diyordu. Benim hayat mottom. Bir şeyi yapamam, bir şeye gücüm yetemez dediğinizde beyninizi o şeye kapatırsınız. Ama bir şeyi nasıl yapabilirim sorusunu sorduğunuz zaman o zaman beyniniz çalışır ve o zaman kafanız gerçekten çalışır, bir şeyler yapmaya odaklanırsınız diye bir cümle geçiyordu. Ben çocuğum var benim, o zaman çok küçüktü. Yatarken böyle bizim oğlanı uyutuyorum. Diyorum ki ya ben şöyle bir araba almak istiyorum. Bunu kaç ayda alabilirim? Kendi şirketim de var o zaman. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Hesapladığımda almak istediğim arabayı 17 senede alabileceğimi tespit ettim. Dedim ki o zaman bu zenginlik hayalini geç. Kalem kağıdı aldım. Net bir plan yaptım. O zaman net söylüyorum. 8 yaşında bir tane Mercedes CLA dediğim araba. Bugün herhalde 1 milyon falandır. Onu alamıyorum. O derece bakıyorum, alıyorum. Yani şeylere geçtim, o ütopik sahibinden'e girip de işte Ferrari, Lamborghini, yani onlara bakmayı falan geçtim. Bunu bile alamayacak durumdayken bu video karşıma çıktı. Robert Kiyosaki ile ilgili karşıma gelen her YouTube videosunu detaylıca inceledim. Kitabını aldım, okudum. Özellikle video ağırlıklı gittim o zamanlar. Çünkü kitaplarda direkt hani çeviri olduğu için biraz daha akış kaybedilebiliyor. Orada olan her şeyi korkmadan uygulamaya çalıştım. En dönüm noktam şuydu. Bitcoin'e sürekli olarak bir yatırım yaptım. Bitcoin'e ben bu arada 15 bin dolarlarda girdim. Oradan 3 bin dolarlara düşmüştü. Yani şu anda bu son sezon Bitcoin'i kazan herkesin yaşadığı kaderi ilk ben de yaşadım. Ama ne yaptım? 15 bin, 12 bin, 9 bin sürekli her ay fiyata bakmaksızın biz abi kardeş alıyorduk. Fiyata hiç bakmıyorduk, hiç umurumuzda değil. Hatta abim o zaman diyordu işte 100 bin dolar olacak Bitcoin falan, ben böyle he falan diyordum. Böyle hani o derece inanmazken ama olsun yapalım diyorduk. Çünkü altına bakıyorsun, altın böyle çok aşırı zengin etme durumu yok. İşte naçizane fikrim yani, küçük yatırımcının altcoin'lere bu kadar atlamasının nedeni de bence bu X'ler. Çünkü adam diyor ki ya Bitcoin'e koysam ne olacak? 30 bin dolar olan Bitcoin en fazla 80 bin olsun. Ne benim diyor, dolar TL aynı kalacağını varsıyorum. Benim 30 bin liram 80 bin olsa mı, bana diyor 30 bin koyup 3 milyon olacak yatırım lazım diyor. O yüzden işte meme coinlere, çer çöpe, altcoin'e, her şeye giriyorlar. Bunun nedeni de aslında bizim ülkemizdeki durumun kötü olması.
Fakirlik
aynen öyle. En son dönüm noktam şu olmuştu. Ben bir kişisel ev istiyordum o zaman. Villa hayalim vardı. Bir arsa almıştım. Aldığım arsa şehre uzak diye, çocuklarım da küçük diye satma kararı aldım. Hı hı. Aldım sattım. O zaman Covid zamanında arsa fiyatları patladı. Aldığımın iki katına sattım neredeyse. Arada iki ay var. Dolar TL de çok oynamadı. Sonra orada bir delilik yaptım ben. O zaman elimde 400 bin civarı bir nakit vardı. Dolar da 5 falan yani. 80 bin dolar civarı bir para. Dedim ki 200 bin lira altına 200 bin lira Bitcoin'e koyayım gibi düşünürken biraz tırstım. Ya dedim Bitcoin'e 100 koyayım dedim. Altına daha fazla koydum maalesef. Ona rağmen o 100 bin liralık altın bana hiç unutmuyorum 2 veya 3 sene önce Range Rover aldırdı. Bir tane Evoque 800 bin liraya almıştım. Şeyi saymıyorum, diğer aldığım Bitcoin'leri saymıyorum. İlk dönüm noktam burasıydı. İkinci dönüm noktam Bitcoin zirve yaptıktan sonra tüm tokenların Ethereum alt tabanı kullanması ve izlediğim bir makalede bir bankanın yapacağı işi bir Ethereum akıllı kontratının yapıyor cümlesini bir Türk girişimciden duymuştum. Ciddi bir Ethereum aldım. Bitcoin'den Ethereum'e geçtim diyeyim. Hem kar aldım. Gerçek şeylere de sürekli ben yatırım yapıyorum. Yani eski kafalar gibi ev alayım, kiralayayım falan, hala o yatırımlarım var. Ethereum ciddi bir alım yapmıştım. Ethereum'da ikinci bir vurgunu yapmış oldum. Onunla işte ev alayım, kiralayayım falan moduna girdim. Yine o eski kafa yatırım devam ediyor. Ama genel dönüm noktam bu oldu. Üçüncü dönüm noktamda çok ciddi bir altın vardı. Bitcoin'e geçeyim mi diye düşünüyordum. Bitcoin'in rallisinde o kadar fomolandım ki artık. Bitcoin 100 olacak falan diye inanırken 60 bin dolarda bir villa alım kararı aldım. Bir kısmı kredili. Sonra kredim 1 milyonken 200 bin lirası çıkmadı. 800 çıktı. Dedim ki vardır bunda da bir hayır. Belki dedim nasip böyledir. 200 bin liralık Bitcoin bozayım dedim. Ve bozduğumda Bitcoin kaçtı biliyor musun? 69 bin dolardı. Yani biraz da nasipliydim. Onu söyleyeyim.
Helal paraymış. Öyle diyelim.
Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür harika bir yayındı.
Ben de çok keyif aldım. Biraz başlangıcı şöyle biraz şey yapsak da tesmet bilmem ne cızırt 30 kere cızırttık ama
evet,
olsun.
O da bizim azarlığımız oldu. Alıyorum şimdi. Onunla başlayacağım inşallah bir dahakine. Onunla görüşürüz. Ben çok mutlu oldum.
Sen bir al bakalım. Ondan sonra belki ben de alırım.
Tamamdır.
Ben de çok mutlu oldum.
Kişisel olarak sana çok teşekkür ediyorum. İlk girdiğim günden beri o günlerde bu az önce anlattığım hikayelerin olduğu her gün sabah senin bültenlerini farklı kanallarda da olsa izliyordum. Şimdi kendim kanalım var. Başarının devamını diliyorum.
Daha ne olsun valla. Ben de çok onur oldum. Çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyen herkes için de bu akşam bu saatlerinde eşinden, dostundan, çocuğundan vaktini çaldık artık. Helal edin diyelim. Kendinize iyi bakın diyelim o zaman.
Arkadaşlar hem Beste'yi hem beni Instagram, Twitter ve YouTube'dan lütfen yayın biter bitmez takip edin. Yayın biter bitmez Instagram kanalıma tamamını videonun yüklüyorum. Artı YouTube'a da yükleyeceğim. Oradan da görebilirsiniz.
Tamam. Görüşmek üzere. Ben de alırım belki senden. Telif, mail falan onları
yükleyeyim. Onu sorarız. Artı tek onları yükleme, konuşuruz. Tek kanaldan yükleyip seni etiketlemeyi de olabiliyor mu? Onu da bir soracağım.
İyi, hallederiz onu.
Evet. Görüşürüz.
İyi geceler.
Geceler. Arkadaşlar tek Instagram kullananlar takip edebilir ikimizi. Evet, Hedef Para'yla para sohbetlerinin sonuna geldik. Umarım keyifli bir yayın olmuştur. Tamamını izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.